Ayrım 24. Paul Robson. Otobiyografi. Sayfa 252. 2. bölüm. Barış ve Kardeşlik Şarkıları. Yurt dışı deneyimlerim, yurt dışında kaldığım 12 yıl boyunca 1927-1939 Londra'daki evimde edindiğim deneyimler, nereye seyahat edersem edeyim bana yurdumun Amerika olması gerektiğini gösterdi. Ben bu durumu Kongre Komitesi'ndeki ilk celsede ilk kez kendimi Rusya'da bir insan olarak hissettim. Mississippi ve Washington'daki gibi renk ön yargısı yok dediğimde komite üyelerinden birisi hiddetle "Öyleyse neden Rusya'da kalmadın?" diye sordu. Ben de "Benim babam bir köleydi" diye karşılık verdim. "Ben burada kalacağım. Çünkü benim halkım bu ülkeyi kurmak için can verdi. Ben de tıpkı sizin gibi bu toprakların bir parçasıyım ve hiçbir faşist kafalı insan beni bu düşüncelerimden geri döndüremez. Anladınız mı?" Sizlere neden bu şekilde düşünmeye başladığımı anlatmaya çalışacağım. Bir ulusun temel karakteristik özelliklerinin üst sınıflar tarafından değil, ancak o toplumu oluşturan halk tarafından belirlendiğini ve büyük insanlık ailesinde tüm ulusların köklerini oluşturan halklarının gerçek kardeşleri olduğunu, Britanya'da yani bu ülkenin İngiliz, İskoç, Galli ve İrlandalı halklarının arasında öğrendim. İngiltere'de de sömürge halklarını yağmalayarak yaşayan insanlar olduğu gibi ekmeğini namuslu işlerden kazanan milyonlarca insan da vardı. Burada ruhumdaki zencilik duygusunu, ki sonraları buna Afrikalılık duygusu dedim, daha fazla hissetmeye başladım. Daha da önemlisi yeni tanımaya ve sevmeye başladığım beyaz emekçi halkla da aynı olduğumu anladım. Tüm dünyada insanlığın bir bütünlük oluşturduğu şeklindeki inancım, benim kendi ırkıma olan derin bağlarımla beraber yan yana varlığını sürdürdü. Ben bunu konserlerimde ve başka birçok yerde sık sık dile getirdim. Bazıları bunu ikilem bir çelişki olarak gördüler. Birçok ülkenin şarkılarını onların dilinde söylediğim beyaz insanlar beni bir dünya vatandaşı olarak gördüler. Onlar benim renkli derili insanlar için nasıl bu kadar partizan olduğumu merak ediyorlardı. Diğer yandan zenciler de onları uzak ve yabancı olarak gördükleri halklara duyduğum sıcak sevgiyi neden bu kadar sık ifade ettiğimi merak ettiler. Ancak ben duygularımı çelişkili olduğunu düşünmüyordum. İngiltere'de hepimizin arasında gerçek bir bağ olduğunu ve bunun da karşılıklı saygı ve kardeşçe sevginin temeli olduğunu öğrendim. Bütün bunların farkına varışım ilk kez şarkılar yoluyla oldu. Bu da şaşılacak bir şey değil, çünkü yıllar boyunca yaşayan şarkılar her zaman insanlığın ve ruhumuzun derinliklerinden gelen temiz ifadeleri olmuştur. Profesyonel müzik yaşamımın ilk yıllarında Lawrence Brown gibi olağanüstü bir zenci besteci ve düzenlemeci ile beraber olmak benim en büyük şansımdı. Yıllar sürdükçe bu beraberlik başarılı bir ortaklığa ve kişisel dostluğa dönüştü. Bu müzisyen benim her pazar kilisede, her gün evde ve topluluğumuz içinde söyleyip dinlediğim çocukluğumun basit ve güzel şarkılarının içgüdüsel duygularımın önemli konser malzemesi olacağını o açığa çıkardı. Bunlar zenci vaizlerin ve toplulukların büyük şiirsel ilahileri ve Kuzey Carolina'daki büyük çiftliklerde babamın arkadaşlarının çalışırken söyledikleri halk şarkıları ve blueslardı. Lawrence Brown, Batı şarkıları literatürünün büyük klasikleri gibi bunların çoğu halk müziği temaları üzerineydi. Diğer halkların folk müziklerini de biliyor ve çalıyordu. Bizim müziğimizin, yani Afrika ve Amerika kökenli zenci müziğini dünyanın büyük folk müziklerinin geleneğinden geldiği inancındaydı. Benim de sırf bu nedenle ilk 5 yılımda şarkı repertuarım tamamıyla kendi halkımın şarkılarından oluştu. Daha sonraları değişik halkların şarkılarını öğrenmeye başladım. Britanya'da İngiliz, Gal ve Kelt folk şarkılarından oluşan bir zenginlik vardı. Ben bu güzel melodileri söylerken bunların benim duygularıma çok yakın olduğunu ve zenci müziğinde gördüğüm duygusal kalitenin aynısını yansıttığını hissettim. Başkaları bu yakınlığı, duygusal yakınlığı benden önce yazdılar. Frederick Douglass'ın otobiyografisinde şunlar yazar: "Bir büyük çiftlik kölesi iken duyduğum hem neşeli hem de kederli şarkıları hatırladığımda henüz küçük bir çocuk olduğumdan bu şarkılar ruhumu sıkardı." Yoksulluk ve kıtlık yıllarında sevgili ihtiyar İrlanda'nın dışında hiçbir yerde bu kadar kederli şarkılar duymadım. Douglass İrlanda'yı 1847'de ziyaret etmişti. Marjorie Kennedy Fraser, İskoçya'da Celt folk şarkıları konusunda önde gelen uzmanlarındandır. O bana zenci şarkılarının kendi halkımın kültürünün doğrudan ürünü olduğunu söyledi. Burada bu iddia üzerine bir tartışmaya girmeden önce Bayan Kennedy Fraser'ın görüşünü belirtmek oldukça ilginç olacaktır. Hebritlerin şarkıları için şöyle diyor. Bu yazımı Birleşik Devletler, Orta Bölgesi'nin doğusuna kısa bir seyahat yaptığım sırada yazdım. Bu yolculuk sırasında Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisi'nde zenci melodilerini kullandığı aklıma geliyor. Keltler, İskoçya ve İrlanda gibi Amerika'daki zencilerin en iyi melodileri üzerinde bir hak iddia etmiyorlar. Diğerleriyle beraber gene Herbert çocukları iki asır önce güneyde çiftçi oldular ve Keltçe şarkılarla beraber Kelt dadıları da getirdiler. Zenciler sadece şarkıları öğrenmekle kalmayıp Kelt dilini de öğrendiler. Derler ki İngiliz adalarından Amerika'nın güneyine gelen bir kadın Amerika'ya ayak bastığı o gün çok korkmuş. Keltçe konuşan zenciyi güneşin derisini kararttığı bir Keltli sanmış. Ancak bilinen şu ki diğer bir halkın sanatını takdir etmek halkları birbirinden ayıran bu denizler üzerinde tek başına bir köprü oluşturamıyor. Afrika heykel sanatına aşık olanlar bu eşsiz eserleri elleriyle işleyen insanlara karşı oldukça ilgisiz olabiliyorlar. Burada da Amerika'da zenci müziğini takdir eden ve kendine mal eden birçok kişi bu müziği yaratanlara karşı son derece kayıtsızlık gösteriyorlardı. Beni Avrupa folk halk şarkılarının içli, duygusal güzelliği onlara doğru çekti. Ancak sadece bu değildi. O günün uğursuz tamtamları beni yapı olarak da onların arasına itti. Dışarıda yaşadığım yıllarda faşizmin yükselişine tanık oldum. Savaş müziğinin gürültüsü ve kaba kuvvetin uygun adım yürüyüşünden çıkan sesler barış ve kardeşlik şarkılarını boğdu. 1933'te Hitler Almanya'da iktidara geçti ve üstün ırkın korkunç gürültüsü yaklaşan tehlikenin habercisi oldu. İtalya'da da kendini Sezar diye nitelendiren ama toga yerine kara gömlek giyen biri bir imparatorluk kurmaya kalktı. 1935'te Mussolini'nin faşist lejyonları Etiyopya üzerine yürüdü. Savaş uçakları ve tanklarıyla mızrak ve tüfeğe karşı galip geldi. Cenevre'deki milletler topluluğu aynı Litvinov'un barış bölünmez şeklindeki uyarısına karşı olduğu gibi Haile Selasiye'nin saldırganlara karşı yaptırım uygulanmasını isteyen umutsuz çığlıklarına da sağır kaldı. Bir sonraki yıl sıra İspanya'ya geldi. Faşist vatan haini Franco'nun İspanya Cumhuriyeti'ne saldırısı Hitler ve Mussolini'nin silahlı güçlerince desteklendi. Bu 2. Dünya Savaşı'nın bir provasıydı. İspanya'da Guernica köyünün hava bombardımanı ile yerle bir edilip harabeye çevrilmesi kısa süre sonra Rotterdam, Varşova, Coventry ve Stalingrad'ın son olarak da özellikle Berlin'in başına gelecek bir yıkımdı. İspanya ve Etiyopya'nın acıları karşısında batılı güçler sakin ve hareketsizdi. Faşist İtalya'ya yaptırım için oy kullanmayan devletler İspanya Cumhuriyeti'ne silah ambargosu koydular. Almanya'da sosyal demokratlara, komünistlere, liberallere, sendikacılara, Yahudilere ve diğer aşağı ırk denilen kişilere uygulanan Nazi terörüne kayıtsız kaldılar. İngiltere'de de misafir olarak ağırlanıp çay saatlerine katıldığım şu veya bu Lord Lady ile karşılıklı gidip geldiğim görüştüğüm kırsal kesimdeki büyük evlere bir sessizlik durgunluk hakim oldu. Hitler ya da Mussolini mi? Onlar İrlandalıların dilinde sınırları çizmek istiyorlardı. Gerçekten kaba insanlardı ve yaptıkları sosyal yönden kabul edilebilecek şeyler değildi. Ancak üst tabaka İngiltere bu diktatörlerin yaptıklarının oldukça memnundu. Her şeyden önce Nazi faşist ortaklıkları anti-komünist paktı kurmaktı. Avrupa'yı Bolşevizm tehdidinden kurtaracaklardı. İtalya ve Almanya'da artık işçi dirençleri yaşanmıyordu ve sendikalar olmadan iş hayatı daha iyi gidiyordu. Savaşa gelince bu amaç uğrunda Çekoslovakya'dan vazgeçiliyordu. Münih konferansında bu iş çözülmüştü. Sonuçta Naziler ilerlemeye devam ederlerse kesinlikle doğuya doğru giderlerdi. Bunu tercih ederlerdi. Ancak Britanya'da Chamberlain tarafından yüksekte tutulan taviz şemsiyesi sıradan halkın gelecekteki gerçekleri görmelerini engelleyemedi. Her yerde antifaşist hareketi yükselttiler. Bu hareketin kalbi emek güçleriydi. Sendikalar, kooperatifler, sol politik partiler ve nüfusun geniş kesimi de bu işin içindeydi. Bunların içerisinde orta sınıfın büyük bir kısmını oluşturan sanat, bilim ve meslek yaşamından insanlar da dahildi. Bu nedenle ben de bir sanatçı olarak bu hareketin içine girdim. faşizme karşı mücadelenin bütün diğer ilgi alanlarının üzerinde ilk sırayı alması gerektiğini düşünüyordum. Londra'da büyük bir miting yapıldı. Ben kendi adıma İspanya'nın savunulması gerektiğini kıta Avrupa'sına yapılan bir radyo yayınında düşüncemi açıkladım. Her sanatçı, her bilim adamı hangi safta yer aldığına hemen karar vermeli. Başka hiçbir seçeneğiniz yok. Olimpos Dağı'ndaki mücadelenin daha üstünde duracak bir yer yok. Tarafsız gözlemciler de yok. Belli ülkelerde insanlığın en büyük edebi mirasının yıkımı için ırkçı ve ulusal üstünlüğün yalan yayınları yoluyla sanatçılara, bilim adamlarına, yazarlara karşı savaş açıldı. Savaş üniversitelerimizin eski huzurlu salonlarını ve diğer öğretim sıralarını da sardı. Korunaklı bir cephe gerisi yok. Cephe her yerde. Zenci halklar için mücadelenin aynı zamanda antifaşist mücadelenin de ayrılmaz bir parçası olduğunu gördüm ve bu konudaki düşüncelerimi de şöyle açıkladım. Sanatçı ya kölelik için mücadeleyi ya da özgürlük için mücadeleyi seçmeli. Ben tercihimi yaptım. Başka seçeneğim de yoktu. Bu çağın tarihi benim halkımın aşağılanması ile karakterize ediliyor. Onların toprakları yağmalanıyor, kültürleri yok ediliyor. Yasalar karşısında eşit değiller ve diğerlerine kıyasla doğru konumda bulunmaları da engelleniyor. Kör bir sadakatle veya baskı yoluyla değil, yürüdüğüm yolun bilinciyle sizin yanınızda yer alıyorum ve İspanya'nın çocukları tarafından kurallara uygun olarak seçilmiş yasal İspanyol hükümetini destekliyorum. 1938 yılında İspanya'ya gittim ve bu yaşamımda bir dönüm noktası oldu. Bu ülkede sürmekte olan kanlı çatışmada İspanya'nın emekçi kadın ve erkeklerinin halkın demokrasiye olan bağlılıklarını sonuna kadar kahramanca ortaya koyduklarını gördüm. Buradaki üst sınıflar, toprak sahibi orta sınıf, bankacılar ve sanayiciler faşizm canavarını kendi halklarına saldırması için serbest bıraktılar. Diğer ülkelerin işçi sınıflarından gönüllüler geldi. Madrid'i kahramanca savunmak için onlara yardım ediyorlardı ve ben İspanya'da uluslararası tugayların bu cesur savaşçıları için tüm kalbim ve ruhumla şarkılar söyledim. Orada Abraham Lincoln kıtasının gönüllüleri ile karşılaştığımda da içimde vatanıma karşı yeniden sıcak bir duygu gelişti. Denizin öte yakasından binlerce cesur genç Amerikalı halkı tarafından halk için seçilmiş ve bir halk hükümetinin dünyadan yok olmaması için gelmişti. Kalbim bu beyaz Amerikalılar için hayranlık ve sevgiyle doldu. İspanya'ya gelen bu Lincoln askerlerinin arasında zincirlerin de bulunduğunu görünce halkıma karşı büyük bir gurur duydum. İçlerinden bazıları Oliver Lowes ve Milton Hamden gibi gönüllülerin ağır kayıpları arasında yer alacak ve İspanya topraklarına beyaz yoldaşlarıyla beraber yan yana gömüleceklerdi. Evlerinden, yurtlarından çok uzaklarda. Evet, Amerika'dan, benim yurdumdan çok uzaklarda ve ben onları kalbimin ta derinliklerinde hissediyordum ki bir gün ben de kesinlikle oraya dönecektim. İspanya, benim antifaşist mücadeleyi ve pek çok şeyi öğrendiğim yerdi. Burası benim Amerika'ya geri dönmem gerektiğini düşündürdü. Daha sonraları Britanya'da bir yıl daha kaldım ve işçi hareketinin biraz daha içinde ve bir parçası oldukça yerimin Amerika olması gerektiğinin biraz daha farkına vardım. Manchester'da bir arkadaşımın insanlığın bir bütünlük oluşturduğu görüşümü nasıl güçlendirdiğini anımsıyorum. İnsan acı ve arzularıyla tarihin ağları tarafından sarılıyordu. İkimizin nasıl sıkı sıkıya yakınlaştığımızı açıklamıştı. İngiltere merkezindeki büyük tekstil fabrikalarında babasının ve büyükannesinin güçlüklerle dolu yaşamlarını anlattı. Atalarının dokuduğu pamuklu kumaşın ve bu pamuğu uzaklarda, Amerika'da, kan, ter ve acı içinde üreten diğer emekçilerle aralarında nasıl bir bağ oluşturduğunu açıklamıştı. Pamuğu üretenler, yani zenci köleler, benim halkım, benim babam. Manchester'daki işçiler, Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılması için mücadele edenlerin yanında yer aldı ve onları destekledi. Halbuki Güney'in kuzeye uyguladığı abluka sonucunda pamuk onlara ulaşamamış ve bunun sonucunda çok güçlük çekmişlerdi. Ancak bu sırada fabrika sahipleri ve onların hükümeti kölelik yanlılarını desteklediler. Sonuç olarak uluslararası halkların kardeşliği olgusunu gerçekleştirenlerle ve bir de dünyada ortak çıkarları olan güçlerin aralarında daha da öte bir anlayış hakimdi. Galli madenciler antifaşist hareketi desteklediler ve İspanya'ya yardım için şarkı söylemeye gittiğimde beni sendika salonlarında ve evlerinde ağırladılar. Galli madenciler ve İngiltere ile İskoçya'da karşılaştığım diğer işçiler, aramızdaki bağların demokrasi düşmanlarından korumak için sürdürülen genel mücadeleden daha da güçlü olduğunu ortaya koydular. Bu çatışmanın tam ortasında bir sınıf farklılığının olduğuna işaret ettiler. Benim ünlü ve zengin olmama karşın kendileri gibi işçi sınıfı içinden geldiğimi ve bu nedenle yerimin onlarla beraber emek saflarında yer aldığını söylediler. Onları Amerika'da sadece patronların olmadığını, işçilerin de olduğunu söyledim. Nasıl burada Britanya'da onların, yani emekçi halkların kardeşliği için uzattıkları eli tuttuysam, bu eli Amerika'da da bulabilirdim. Her şeyden önce ufukta görünen büyük dünya krizi sırasında zenci halkın yanında olmalıydım. Onların aramakta olduğu ve gelmekte olan yeni bir dünya düzeni için sürdürdükleri mücadelede yer almalıydım. Onlara Afrika hakkında bir mesaj götürmeyi planladım ve onlarla sömürge ülkelerinde mücadele eden akrabaları arasında bir birlik oluşturmaya çalışacaktım. Sanatçı bir arkadaş, bir zenci ve emek dostu olarak vatanımda yapacağım çok şey vardı. 1939'da ülkeme geri döndüm. Son 7 yıl içerisinde diğer ülkelerdeki dostlarımla kişisel ilişkilerim kesildi. Birçok konserde söylediğim bir şarkının sözlerindeki bir gerçeği sık sık tekrarladım. Sevgiyi istersen yolun sonunda bulursun. Yeter ki sen onu iste. Yurt dışına giden arkadaşlarım aracılığıyla posta, telefon, telgrafla dünyanın dört bir köşesinden sıcak dostluk ve destek mesajları aldım. Yazdıklarımla, teyp kayıtlarıyla ve filme alınan röportajlarla yurt dışındaki izleyicilerimle ilişkilerimi koparmamaya çalıştım. Onlardan konser, oyun ve film gösterileri için sayısız teklif aldım ama kabul etme özgürlüğüm yoktu. Birleşik Devletler vatandaşlarından pasaport istenmediği bir dönemde Kanada'ya bile seyahat etmeme izin verilmedi. Kanada metal işçilerinin sponsorluğunu üstlendiği sınırda verdiğim konserler benim için büyük bir mutluluk oldu. 1952'de Maden ve Tasfiye İşçileri Sendikası'ndan Kanada Kongresi'ne katılmam için davet aldım. Dışişleri Bakanlığı gitmemi engelledi. Buna karşılık maden işçileri İngiliz Kolombiyası eyaleti ile Washington eyaleti sınırında yer alan Peace Arch Park'ta bir konser organize ettiler. Ben 18 Mayıs 1952'deki bu konseri her zaman hatırlayacağım. Kilometrelerce uzaktan 30 bin Kanadalı beni dinlemek, dostluklarını göstermek ve kültürel alışverişin önüne çekilen engelleri protesto etmek için geldiler. Konserlerin arkası geldi ve 3 yıl daha sınırdaki bu konserlere devam edildi. Öyle ki Dışişleri Bakanlığı'nın pasaport gerektirmeyen yerlere seyahat etmemi engelleyen keyfi ve yasa dışı tavrını değiştirmek zorunda bırakıldığı güne kadar sürdü. Ben halkların kardeşliği elini, evet bu eli Kanada'da buldum. 1957 sonbaharında, yani bütün bunların gerçekleşmesinden sadece birkaç hafta önce Galli madenciler için bir kez daha şarkı söylemenin mutluluğunu yaşadım. Onlar Eisted Ford'un Gal halkı için geleneksel kültür festivali düzenlediler ve onlara telefon aracılığı ile şarkı söyleyebilmem için de bir düzenleme yaptılar. Bu yaşananlardan ne kadar derinden etkilendiğimi anlatamam. Çünkü orada beni akraba gibi benimsemiş bir izleyici topluluğu vardı. Ben onları şarkı söylerken görmediğim halde kendimi onlara hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Birkaç gün sonra da Güney Gal bölgesindeki maden işçileri ulusal sendikasından bir mektup aldım. Şöyle yazıyorlardı. Atlantik ötesinden gerçekleştirilen bu iletişim büyük bir başarı oldu. Sadece radyo tekniği açısından değil, Eisted Ford'da bir araya gelen 5000'den fazla insan üzerinde yarattığı etkiden dolayı başarılıydı. Her nota ve her sözle bütünleşen bu büyük insan topluluğunu görseydiniz, sizin ve sizin üzerine şu anda koyulmuş olan esaret zincirinden kurtulmanız için Galler'de oluşan bu duygu selini de görebilirdiniz. W. Paytner, Başkan. Bu telefon konserlerinden ilki 26 Mayıs'ta Londra'da düzenlendi ve ben 1000 kişiye şarkı söyledim. Bu konser Ulusal Paul Robeson Komitesi'nin düzenlediği bir konferansla bağlantılı olarak verildi. Bu komitenin üyeleri Britanya'daki değerli bir grup insandı. Demeçleri ve faaliyetleri ülkemizde de oldukça biliniyordu. Ancak bu konuda ülkemizin özgür basını bir tek satıra dahi yer vermedi. Bütün bunlara çok yaygın haber toplama olanakları ile böbürlenen ve basılmaya değer her haberi okuyucularına verdiğini söyleyen New York Times da dahildi. Ulusal Paul Robeson Komitesi'ni çok sayıda parlamenter ve birçok önemli kişi, yazarlar, bilim adamları, aktörler, avukatlar, sendika liderleri, ünvan sahibi kişiler vesaire destekliyordu. Sanırım böyle bir haberi Amerikan halkının okumasının kötü olacağı varsayıldı ve olay tamamıyla örtbas edildi. Geçen 7 yıl içerisinde diğer ülkelerdeki sayısız insan gibi Britanya'da da birçok kişi kendilerini ziyaret etme hakkım konusunda bireyler olarak veya örgütleri aracılığı ile görüş belirttiler. 1956 Mart'ında ise Manchester'da bir konferansta ulusal bir hareket yükseldi. Buradaki Döküm İşçileri Sendikası Başkanı Bay R.W. Casasola konuşmasında şunları söyledi. 1956'da bir beyefendiye içinde kendi fotoğrafı ve doğuştan Amerikalı olduğunu belirten sözlerinin bulunduğu küçük bir kitabın verilmesi için toplandık. Bizler burada çartistler olarak özgür oy kullanmak için verdiğimiz mücadelenin çalışmalarının yapıldığı bu yerde tüm insanların ülkelerini istedikleri an terk etme ve istedikleri an geri dönme hakkı için bir mücadele başlatıyoruz. Amerika bu ülkeden özgürlük arayışı için yelken açan Mayflower göçmenlerinin ilkelerine saygı duymalı. Hem de bunu adı tüm dünyada kokuşmaya başlamadan önce yapmalıdır. Bu konferansa bir mesaj gönderdim. Bu davada tüm Britanya halkının yaptığı her şey için bütün kalbimle sonsuz teşekkürlerimi hiçbir kelime ile gerçek anlamda ifade edemeyeceğimi bildirdim ve şunları söyledim. Sizin ve Britanya'daki birçok insanın benim seyahat etme ve 30 yıl önce başladığım uluslararası sanatımı, mesleğimi sürdürebilme hakkım için söyledikleriniz beni derinden duygulandırdı. Bu sözleri size çok uzaklardan göndermek zorunda kalmama karşın düşünüyorum da hiçbir zaman sizleri kendime bugünkünden daha yakın hissetmedim. Dostluğumuzun sıcaklığı bizleri ayırmak için koyulan bu geçici engelleri aşarak geliyor. Aranızda geçirdiğim o mutlu yılların anıları tekrar alevleniyor. Ben bu mesajımda en son gittiğim Manchester'ı ziyaretimi anımsadım. Manchester halkı Amerika'da yaşayan benim halkımın haklarını desteklemek için gösteri yapıyordu. 1949 yılında Manchester'a yaptığım son ziyaretimi çok iyi anımsıyorum. Sizler beni arenada çok sıcak karşılamıştınız. Amerika'da Trenton Six davasında yargılananların yaşamlarını kurtarma mücadelemizi de desteklemek için bir araya gelen binlerce kişiyi anımsıyorum. Bildiğiniz gibi bizler bu mücadeleyi kazandık. Elektrikli sandalyede ölüme mahkum edilen zenci gençler serbest bırakıldı. Manchester ve diğer Britanya şehirlerindeki halkın ve benim ülke halkımın bu kazanımda çok büyük payı var. 1957 baharında Britanya Aktörleri Eşitlik Kurulu Londra'daki yıllık toplantısında benim İngiltere'ye gelebilmem konusunda bir karar aldı. Bunu duymaktan çok memnun oldum. Bu konuya ait kurul raporundan alınan aşağıdaki satırlar London Times'ta basıldı. Bay Guy Verney, Bay Robson'un burada şarkı söylemesini gerçekleştirebilmek için gösterilen çalışmaların konsey tarafından desteklendiğini belirten bir karar aldı. Ne İngiliz tiyatrosu ne de dünya konu dışı bir nedenle Bay Robson gibi bir yeteneği harcamayı göze alamaz. Mr. Verney bildiği kadarıyla şu ana kadar bu kararı alanların onun kötü amaçlı bir yeraltı örgütüyle bağlantılı olduğu gibi bir bilginin ortaya çıkmadığını söyledi. Bu kararın büyük bir uluslararası sanatçı ile beraber çalışmak, onu dinlemek isteyen sanatçılar tarafından alındığını belirtti. Bu ortak karar desteklendi. 4 Mayıs 1957'de Manchester Guardian aşağıdaki raporu yayınladı. Bay Robson'ı Britanya'da şarkı söylemeye davet eden ve Birleşik Devletler Hükümeti'nden buna izin vermesini isteyen bir kampanyayı desteklediklerini açıklayan mektubu, 27 parlamento üyesi, Kooperatif Parti, İşbirliği Partisi ve Britanya Aktörleri Eşitlik Kurulu imzaladılar. Ayrıca mektup, onun hükümetinin politik görüşlerinden dolayı Bay Robson'ı dinleme hakkını milyonlarca Britanyalı'dan esirgediğini söylüyordu. Biz Bay Robson'ın politik görüşlerine katılmıyoruz. Bütün bu yapılanların seyahat etme özgürlüğünün kısıtlanması ve sanatla bir ilgisi olduğunu da düşünmüyoruz. Aslında Bay Robson kendi ülkesinde kara listeye alınmıştır. Mesleğini sürdürme konusunda engellenmektedir. İmza sahipleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nde özgür ülkelerin vatandaşlarının seyahat etme özgürlükleri de vardır maddesinde garanti edildiği şekilde ilgili olarak meslekleri desteklemenin hiç bu kadar yaşamsal önemi olmadığına inanıyorlar. Mektup şöyle bitiyordu. Bu durum tüm insanlığa mal olmuş Paul Robson gibi başarılı bir sanatçı söz konusu olduğunda iki kat daha önem kazanmıyor mu? Daha sonraları Shakespeare Memorial Tiyatrosu'nun müdürü Bay Glenn Byam Shaw'dan 16 Ekim 1957 tarihli bir mektup aldım. Beni 1958 yılı Stratford-upon-Avon'daki sezonlarında rol almam için oraya davet ediyorlardı. Böyle bir davet dünyanın herhangi bir yerindeki bir tiyatro sanatçısı için gerçek anlamda büyük bir onurdur. Tabii ki pasaport için bir kez daha başvuracaktım ama Dışişleri Bakanlığı gitmem için izin verecek miydi? Britanya dışındaki ülkelerden gelen birçok davet için de başvurmuştum. Avrupa kıtasındaki ve diğer yerlerdeki konserler ve bir Sovyet filminde rol almam ve daha birçokları için. Bundan sonraki bölümde pasaport sorunumla ilgili gelişmeleri anlatacağım. Şimdi tüm engellere karşın uluslararası bir sanatçı olarak görevimi yapma konusunda yaşadığım başka şeylerden söz edeceğim. Avrupa'daki dostlarım önemli bir kültürel proje üzerinde çalışıyorlardı. Dünya Sendikalar Federasyonu'nun sponsorluğunu yaptığı bir film ve beni bu prodüksiyonda kullanılmak üzere bir şarkı kaydı yapmamı istediler. Bana 1954 yazında gelen mektubun özeti buydu. Mektup kısaydı ve çok az detaylı bilgi veriyordu. Zarfın içinde şarkının sözleri ve notaları da gönderilmişti ama şarkı sözü yazarı ve bestecisinin adları belirtilmemişti. Sözler Almancaydı ancak şarkı İngilizce okunacaktı. Bazı mısraların ve koro bölümlerinin kesin olarak belirtilen belirli saniyeler içinde okunması gerekiyordu. Bana eşlik eden olmadan okuyacaktım. Şüphesiz son uyarlamada benim sesimin altında bir orkestra eşlik edecekti. Bu bir barış ve özgürlük şarkısıydı ve tüm ülkelerde yaşayan emekçi halkın kardeşliğine dair söylenmiş bir şarkıydı. Tabii ki ben de söyleyecektim ama bu nasıl olacaktı? Londra ve Hollywood'da filmler için nasıl şarkı söylediğimi anımsadım. Mükemmel akustiği olan, ses geçirmeyen stüdyolar, direktör, asistan, ses mühendisleri, tam donanımlı bir orkestra ve kulaklıklarını takmış orkestra şefi, teknisyenler ve stüdyo çalışanları ordusu. Pahalı teçhizatların çıkardığı gürültü. Benim yapmam gereken tek şey ise şarkı söylemek. Kesin olan bir şey var ki o da bu sefer biraz farklı olacağıydı. Avrupa'nın bir köşesinde yapılan filmin burada, New York'ta yapımcı asistanı olacaktım. İyi. Yapımcı Raps'ın yapacağı ilk işi zor değildi. Şarkıcı Raps'ın öncelikle şarkıyı öğrenmekle işe başlayacaktı. Prodüktör şarkıyı İngilizce yazacak birisini bulana kadar şarkıcısı Bay Raps'ın Almanca sözlerle pratik yapacaktı ama zaman da çok kısaydı. O zamanlar kendi evim olmadığı için bu çalışmamda erkek kardeşimin Harlem'deki evi stüdyo olarak kullanılacaktı. Bu ona papaz olarak görev yaptığı kilisenin kendisine tahsis ettiği evdi. Kısa süre sonra çalışmaya başladığım yeni şarkının sözleri duyulmaya başlandı. Yaşlı adam Mississippi'nin öfkelenir, bizler sürükleniyoruz, hayvanlarımız bırakıp gitmiş ve topraklarımız bile. Bu altı büyük nehrin ortak şarkısıydı. Mississippi, Ganj, Nil, Yangtze, Volga, Amazon ve bu nehirlerin bereketli vadilerinde çalışan insanları anlatıyordu. Almanca sözlerde bir güzellik ve duygu birikimi vardı ancak İngilizce sözler isteniyordu. Bir gün yazar olan arkadaşım Lloyd Brown'a gidip provalarının arasında bulduğum bir boşlukta proje konusundan bahsettim. Sözleri İngilizce'ye çevirip yardımcı olmak ister misin diye sordum. Kabul etti ve kısa süre sonra ben İngilizce uyarlamayı çalışmaya başladım. Yaşlı adam Mississippi'ye öfkelenir. Haydutlar sığırlarımızı, tarlalarımızı ve kıyıları yağmaladılar. Güzel, şimdi müzikle beraber şarkıcı sözleri okumaya hazırdı ancak kayıt nasıl yapılacaktı? Bay prodüktör zamanın kısıtlı olduğunu söylemişti. Burada bir başka sorun daha vardı. Büyük kayıt şirketleri büyük iş adamlarına aitti. Kesinlikle böyle bir çalışma için onların stüdyolarını kiralamayı reddedeceklerdi. Küçük firmalar ise bu işten korkacaklardı. Sonra bir de son zamanlarda kulakları McCarthy'nin hırlamaları ile akort edilmiş ses kayıt mühendislerinin yaptıkları sabotajlar da vardı. Onlar bir barış şarkıcısı karşısında sağırdılar. Yanıtı oğlum verdi. Paul Junior elektrik mühendisiydi ve son yıllarda kayıt yapma konusunda oldukça uzmanlaşmıştı. Bu çalışmada da ses kayıt mühendisi o olacaktı. Kayıt çalışmaları için gerekli olan onun portatif aletleri papaz evinde kurulacaktı. Bizler kayıt yapmaya başladığımızda koşulların hiç de ideal olmadığı ortaya çıkmış oldu. Evdeki küçük çocuklara sessiz durmaları söylenebilirdi. Şşt, uslu durun, Paul amca kayıt yapmaya çalışıyor. Çalmasın diye telefonun fişi de çekilebilirdi. Ama ya dışarıdaki kalabalık caddede bir taksinin korna çalıp mükemmel bir kaydı mahvetmeyeceğini kim garanti edebilirdi? Bu koşullarda yapılanlardan eğer yapımcı asistanın memnun olmadığını gösteren davranışlarda bulunsaydı bu çok normal karşılanmalıydı. Ama o bu durumda bile sadece şarkıcının parçalarını çalmakta, bir gözüyle odanın karşı köşesindeki oğlunu kollamakta, diğer gözüyle son derece ciddi ve müthiş işine konsantre olmuş halde elindeki kronometreye bakmakla meşguldü. Diğer elini ise başının üzerinde havaya kaldırmış, her mısra sonunda bölüm saniyelerini vurgulamak için hazır bekletiyordu. Tabii taksiler kornalarını çaldılar. Küçük bir çocuk feryat figan etti. Çatın üzerinden bir uçak büyük bir gürültüyle geçip gitti ve şarkıda bulunan altı nehir tüm bu engeller sonucunda yapılan tekrarlarla 60 nehir oldu çıktı. Sonunda işi bitirdik. Şimdi bu altı nehir manyetik bir teybin ince şeritlerinde akmaya başladı. Şeritler bir kutuya konuldu ve okyanus ötesine doğru yola çıktı. Aylar sonra Avrupa basınında Büyük Hollandalı sinemacı Joris Evans'ın yeni bir belgesel filmi Nehirlerin Şarkısı hakkındaki gazete kupürlerini gördük. Bu bizi çok sevindirdi. Gazetelerdeki eleştiriler bir sanat eseri, bir anıt çalışma, emeği onurlandıran, sömürgeciliğe karşı çıkan bir insanlık ilahisi diye söz ediyorlardı. Eleştirmenler Şostakoviç'in film için yazdığı notaların eşsiz olduğunu söylüyorlardı. Adı verilmeyen söz yazarı ise ünlü bir Alman yazar Bertolt Brecht'ten başkası değildi. Yorumlar ünlü Fransız romancı Vladimir Posner tarafından yazılmıştı. Picasso filmin reklamını yapmak için bir poster hazırlıyordu. Kültürün ustaları, barış kahramanları ne kadar mükemmel bir film yapım firması ile çalışmıştım. Sonra onların bana gönderdikleri davet çok sıcaktı ve beni takdir ediyorlardı. Amerikalı bir zenci, Hollandalı, Rus, Alman, Fransız ve diğer insanlarla birlikte barış ve kurtuluş için son derece yaratıcı bir eser oluşturmuş. Bir yıl sonra Kanada'yı ziyaret etme şansı bulduğumda bir sendika binasının salonunda filmi izledim. Harlem'deki bir evden yükselen o şarkının dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaştığını görmekten son derece sevindim. Birçok ülkede milyonlarca kişi Nehirlerin Şarkısını izledi. Arapça, Japonca, Farsça, Çince, Çekçe, Slovakça, Polonyaca, İngilizce, Rusça, Fransızca ve bir sürü dilde şarkısının yorumlarını dinlediler. Ne yazık ki Birleşik Devletler halkı bu fırsattan yoksun bırakıldı. Ama bizler biliyoruz ki bu tür barış filmleri bir gün bizim ülkemizde de gösterilecek ve barış şarkıcıları yurt dışına gidebilmeleri için pasaport alabilecekler. Bütün dünyada şu anda nehirler gibi taşkınlar yaratan halkın barış ve özgürlük arzusudur. Dünyanın bu en büyük nehri karşısında hiçbir engel karşı duramaz. 24. ayrımın sonu. Sayfa 266.